20. ayrım.
Biraz şaşırdım tabii ama o kadar da çok değil. Slav aksanıyla Türkçe konuşan bir erkek, Maya Hanım size iyi günler dilerim diyordu. İyi günler dedim. Bendeniz Rus Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Arkady Vasilievich. Buyurun efendim. Eğer müsait olursanız sizi ziyaret etmek istiyorum. Bu ziyaret hangi konuyla ilgili? Üniversitenizle alakalı bazı görüşmeler yapmak istiyordum. Ziyaretinizin üniversitemizdeki hocalık yapmış olan Profesör Maximilian Wagner'le bir alakası var mı? Artık duruma alışmıştım. Hafifçe dalga bile geçiyordum. Karşıda bir duraklama oldu. Belli ki Arkady Vasilievich Moskova'daki yabancı diller okulunda yaşlı bir Türkologdan ders almıştı. Çünkü eski dil konuşuyordu. Pazartesi öğleden sonra hiç uygun mu? Müsait efendim, rahatsız ederim. Telefonu kapattık. Ne kadar da önemli bir kişi olmuştum bir anda. Bir saat sonra aşağı indim. Arabayı beklemeye koyuldum. Kerem'le İlyas aşağı yukarı gelmiş olmalıydı. Ama yine yanılmıştım. 20 dakika bekledim. Sonra kapının önüne yanaşan arabaya bindim. Çapa Hastanesi'ne vardığımızda saat 5'i 10 geçiyordu. Doğrudan doğruya 3. kata 344 numaralı odaya çıktık. Kapıyı çaldım. Bir ses Türkçe girin dedi. Kapıyı açtım. Profesör yalnız başına yatıyordu. Profesör ne güzel Türkçeniz varmış dedim. Yok dedi. Bildiğim birkaç kelimeyle improvizasyon yapıyorum. Size bir misafir getirdim dedim ve Kerem'i içeri soktum. Profesör yatağında hafifçe doğrulup elini uzattı. Kerem'le tokalaştılar. Oğlunuz değil mi? Dedi. Ne güzel bir sürpriz. İngilizce biliyor mu? Sonra what's your name? Diye sordu. Kerem dedi oğlum. Ama belli ki İngilizce konuşmaktan çok utanıyordu. Okullarındaki İngilizce eğitimi iyiydi. Grameri de fena değildi ama birçok Türk öğrencisi gibi yabancılarla konuşmaya çekiniyordu. Zaten konuşkan bir çocuk olmadığı için öylece duruyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Profesör okulda İngilizce okuyup okumadıklarını sordu. Yes. Sonra ister istemez konuşma bitti. Bugün nasıl hissediyorsunuz kendinizi diye sordum. Çok iyiyim diye cevap verdi. Arkadaşınız Doktor Filiz Hanım beni sapasağlam yaptı. Hatta öncesine göre daha iyiyim diyebilirim. Şu hortumlarla bana kan verdiler, beslediler, vitaminler akıttılar damarlarıma. Koluna takılı serumu gösteriyordu. Gerçekten de çok iyi görünüyordu. Yanakları pembeleşmişti. Zaten yarın çıkacağım buradan, diye ekledi. Sizi gelip alırım, otele götürürüm. Biletinizi ne zaman ayarlamamızı istersiniz? Pazar günü uçakta yer varsa gitmek isterim. Tamam, seyahat acentesiyle konuşayım profesör. Bir süre bakıştık. Tatlı bir şekilde gülümsedi. Sonra Kerem'e döndüm. Hadi profesöre veda et gidiyoruz dedim. Kerem profesörle el sıkıştı. Duyulur duyulmaz bir sesle bay bay dedi. Hadi bay demediği için memnun oldum. Ama bir gariplik vardı. Kerem profesörün elini bırakmıyor. Bir şeyler söylemek ister gibi kıvranıyordu. Hadi Kerem dedim. Kerem profesöre birden Türkçe siz ajan mısınız diye sordu. Beynimden vurulmuşa döndüm. Yanaklarım yanmaya başladı. Herhalde kıpkırmızı olmuştum. Alelacele profesör dedim. Kerem size veda ediyor. Wagner güldü. Bu sözü anladım dedi. Üzülmeyin sormaya hakkı var. Sonra Kerem'e Türkçe hayır dedi. Kelimenin sonundaki R harfini yuvarlıyordu. Kerem'i elinden tutup dışarı sürükledim. Yaptığı patavatsızlığa çok kızmıştım doğrusu. Ama bir şey söylemedim. Son günlerde düzelen ilişkilerimizin tekrar bozulmasını istemiyordum. Ne de olsa Kerem benim oğlumdu. Profesörden çok daha önemliydi. O sırada bankonun önünden geçiyorduk. Telefon çaldı. Hemşire açtı, dinledi ve telaşla elini bana doğru kaldırdı. Profesör bir şey söyleyecekmiş, unutmuş. Sizi çağırıyor, dedi. Hayret ederek geri döndüm. Odaya girdim. Wagner, kemanımı buldunuz mu? Diye sordu. Eyvah, tamamen unutmuştum. Hemen ilgilenirim hocam, merak etmeyin dedim. Dönüş yolunda İlyas'a durumu anlattım. Süleyman'ın telefonu var mı sende? Diye sordum. Evet var dedi. Mercedes'te Profesör Wagner'in kemanı kalmıştı. Yarın onu alabilir misin lütfen? Tamam dedi, alırım. Otomobilde dalgın dalgın kafamdaki sorulara cevap bulamadan camdan dışarı bakıyor, telaş içinde evlerine dönmeye çalışanları izliyordum. Özel otomobiller peş peşe dizilmişti. Sürücüler sinir içinde egzoz dumanları arasında bekliyordu. Otobüs durakları balık istifi gibiydi. Zaten dolu gelen otobüsleri umutla bekleyen dar gelirliler bu ağır şartlardan bıkmış durumda hayata küsmüş gibi duruyorlardı. Sanki omuzlarını aşağı bastıran büyük yükler altındaydılar. Wagner neden kemanı bu kadar ısrarla soruyordu? Eski bir hatıra olduğu için mi? Yoksa ne? Müzik matematik ilişkisi mi? Şifre mi? Eve gidince yemekleri buzdolabından çıkarıp ısıttım. Sofrayı hazırladım. Hiç konuşmadan yedik. Sonra odalarımıza çekildik. Aramızda yine bir gerginlik oluşmuştu. Dizüstü bilgisayarımı kucağıma aldım. Önce Sukurla'yı okudum. Herbert Sukurla bazı kaynaklarda 3. Rahit'te Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak geçiyordu. Bazı kaynaklarda özel temsilci olarak. İnternette her okuduğunuza güvenemiyordunuz. Ama asıl görevin ne olursa olsun Nazi Almanya'sında önemli roller üstlenmiş olan böyle bir adamın varlığı kesindi. Bir sitede şöyle bir bilgiye rastladım. Herbert Sukurla 1905'te Cottbus'ta doğdu. Berlin'de hukuk ve ekonomi okudu. 1933'te Nazi Partisi'ne kaydoldu. 1930 ve 40'larda üniversiteler arası değişim programında çalıştı. 1937-39 arası Türkiye'de yaşadı. Sonra Wehrmacht'a, Alman Savunma Birliği'ne katıldı. Sukurla'nın hayat hikayesi birçok ayrıntıyla sürüp gidiyordu. Ama asıl hayret verici olan şey bu Nazi ileri geleninin savaştan sonra yargılanmaması ve Sovyet bölgesinde hiçbir problemle karşılaşmadan yaşamını sürdürmesiydi. Hatta kitaplar yazmış ve yazar olarak ün kazanmıştı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Yoksa Sukurla Hitler'e kadar sokulmuş bir Sovyet ajanı mıydı? Bir Türk sitesinde ise şu ilginç bilgiler yer alıyordu. Hitler, 2. Dünya Savaşı'nı başlattığı günlerde Almanya ve Avusturya'dan Nazi zulmünden kaçarak Türkiye'ye iltica eden bilim adamlarının Türkiye'de ikamet etmesinden memnun değildir, tedirgindir. Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Herbert Sukurla 1939 yılında Türkiye'ye gelerek Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile görüşür ve bu bilim adamlarını bize geri veriniz, size Almanya'nın en parlak beyinlerini gönderelim mesajını iletir. Ancak Türkiye Hitler'in teklifini reddeder ve profesörler görevlerine devam eder. Sukurla'nın dönüşünde Hitler'e sunduğu raporu 1987 yılında Nazi arşivlerinde bulunur. Demek ki Maximilian hakkında her şey bu raporda yazılıydı ve rapor da Nazi arşivlerindeydi. İyi ama Nazi arşivleri neredeydi acaba? Sağ olsun internet. Kısa bir araştırmadan sonra bu sorunun da cevabına ulaştım. Arşiv Almanya'nın Kassel şehri yakınlarındaki Bad Arolsen kasabasındaydı. Adı da ITS'ydi. Yani International Tracing Service, Uluslararası Takip Servisi. Bir an önce alıp da okumak istediğim Sukurla raporu da mutlaka bu arşivde bulunmalıydı. Acaba bu rapora nasıl ulaşabilirdim? Belli ki Maximilian'ın sırrını, kim olduğunu, niye sınır dışı edildiğini bana Türk makamları anlatmayacaktı. İngilizler ve Ruslardan da bu bilgiyi alamayacaktım. O zaman geriye kala kala Sukurla raporu kalıyordu. Geçmişi aydınlatacak adam Sukurla'ydı. Dizüstü bilgisayarımı kapatıp yatak odamda duran ceviz sandıktaki aile albümünü çıkardım. Bu eski sandık da babaannemden kalmaydı. Aile albümü ise kahverengi, üzerinde kabartmalar bulunan, sayfa aralarındaki pelür kağıtların sararmış resimleri koruduğu enfes bir şeydi. Çocukluğumdan beri bu albümü karıştırmaya, kenarları tırtıklı fotoğraflara bakmaya bayılırdım. Anneannemle dedemin bulunduğu fotoğraflara baktım uzun uzun. Bunca yıl sonra bakınca yüzlerinde büyük bir giz ve anlatamadıkları bir hikaye var gibi görünüyordu. Ya da duyduklarımdan sonra bana öyle geliyordu. Anneannem, anneme ve biraz bana da geçen geniş bir yüze, pırıl pırıl gergin bir cilde ve çıkık elmacık kemiklerine sahipti. Kara gözleri ise hafifçe çekik gibiydi. Bu da ona çok güzel bir hava veriyordu. Yanakları gölgeliydi. Ali dedem zayıf, avurtları çökük, burnu biraz irice bir adamdı. Onu 20 yaşında bir asker olarak gözümün önüne getirmeye çalıştım. Demek ki onca gün gözetim altında tuttuğu kıza abayı yakmış, o kendini buz gibi göle atınca da hiç tereddüt etmeden arkasından dalmıştı. Anneannem, dolayısıyla annem, ben ve abim de hayatımızı onun bu kahramanca eylemine borçluyduk. Anneannem orada boğulsa hiçbirimiz dünyaya gelmeyecektik. Birden varoluşsal bir sıkıntı yüreğimden kopup başıma doğru yükseldi. İnsanın dünyaya gelmesi amma da garip tesadüflere bağlıydı. Eğer babaannem ailesiyle birlikte katledilse, anneannem Kızılçakçak Gölü'ne atlamasa hiçbirimiz olmayacaktık. Kerem de dünyaya gelmeyecekti. Her şey bu kadar basitti işte. Kim bilir daha bilmediğim ne kadar çok ayrıntı vardı. İyi ama bir insanın hem babaannesi hem anneannesi ölümden kurtulmuş ve kimlik değiştirmiş olabilir miydi? Bu kadar tesadüfü bir romanda okusam yazarın abarttığını düşünürdüm. Ama abim bu konuda kesin konuşuyordu. Elinde devlet belgeleri vardı elbette. Demek ki Türkiye'nin yakın tarihi böyleydi. O büyük altüst oluş yıllarında ırklar, dinler, diller, katliamlar, sahte kimlikler birbirine karışmış ve her evin bir sırrı olmasına yol açmıştı. Bizim aile bir istisna değildi. Tipik bir Osmanlı hikayesiydi. Zaman zaman aile soy ağacını bulmak için devletin nüfus kayıtlarına girdiğimde ancak iki kuşak geriye gidebilmemin, ondan sonrasını göremememin nedeni buydu demek ki. Devletin oluşturduğu kayıtlar ancak anne babalarımızı ve dedelerimizle ninelerimizi kapsıyordu. Daha geriye gitmiyordu. Bu işe hayret etmiştim ama sebebini ancak şimdi anlıyordum. Abim bu kayıtlar açıklanamaz diyordu. Çünkü kıyamet kopar. Birçok devlet büyüğünün kökeni ortaya çıkar. Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli, çok dilli bir toplumdan hepsi birbirine benzeyen bir Türk ulusu yaratma çabası böyle zorlamaları da beraber getiriyordu işte. Devlet bu yüzden Türk kimliği üzerinde bu kadar hassastı. Çünkü yine abimin deyimiyle biz diğer mevcut uluslar gibi kendimize bir devlet yaratmamıştık. Yani tam olarak bir ulus devlet değildi kurulan. Devlet kendine bir ulus yaratmıştı. Yeni kurulan cumhuriyetimiz için daha çok devlet ulus denebilirdi. Bu yüzden de devleti eleştirmek ulusa darbe vurmak anlamına geliyor ve bağışlanmıyordu. Ne kadar saf ve naif bir biçimde yetiştirildiğimizi düşündüm. Bırakın yakın tarihimizi doğru dürüst öğrenmeyi, kendi aile hikayelerimizi bile bilmeden yetiştirilmiştik. Demek ki her sabah milyonlarca öğrencinin Türk'üm diye başlayan ve varlığım Türk varlığını armağan olsun diye biten toplu andı tekrarlaması boşuna değildi. Oysa biz bu andı her sabah söylerken sesimizin yüksek çıkmasından başka bir şeye dikkat etmez, kelimelerin ne anlama geldiğini bile düşünmezdik. Okulumuzdaki Ermeni, Rum öğrenciler de bağıra bağıra okurlardı bu andı. Anneannem Türk'tü Türk olmasına ama o da aynen babaannem gibi devletin zulmünden kurtulamamıştı. Ah anneanne diye mırıldandım. Hiç kıymetini bilememişim. Beni affet. Sonra o güzel yüzünü öptüm ve sırrını ebediyen saklayacağı albüme yerleştirerek sandığı kilitledim. Pazartesinden beri hayatımı alt üst eden Maximilian'ı düşünmeye başladım. Anneannemden hiç haberi yoktu ama benim bu gerçeği öğrenmem de onun gelişiyle başlayan olaylar sayesinde olmuştu. Ertesi gün cumartesiydi. Onu hastaneden alıp otele götürecektim ve söz verdiği gibi bana hikayesini anlatacaktı. Başımı bunca derde soktuktan sonra anlatmak zorundaydı. Zaten siz bunu hak ettiniz dememiş miydi? Demek ki büyük gün yarındı. Ama kendi ülkesinin yakın tarihi konusunda bile bu kadar bilgisiz olan ben, onun hikayesini nasıl yerli yerine oturtacaktım, anlattıklarını nasıl anlayacaktım? Ayrıca içimde usul usul baş gösteren bir hevesle bu bilgili adama karşı çok cahil gibi görünmek istemediğimi fark ediyordum. Bu yüzden biraz hazırlık yapsam iyi olacaktı. Saat henüz 9'du ve okuyacak çok vakit vardı önümde. İnternet Nazi dönemine ilişkin milyonlarca dosyayla doluydu. Dünyada hiçbir konuda bu kadar çok bilgi yoktu herhalde. Bu bilgileri nasıl sınıflayacağınız, milyonlarca ayrıntı arasından gerçeği nasıl bulup çıkaracağınız başlı başına bir sorundu. Ama üstesinden gelecektim. Ertesi gün bu konuda bilgili birisi olarak gidecektim profesöre. Sonuçta geçmiş yıllarda okuduğum birkaç kitaptan da aklımda bir şeyler kalmıştı. İnternette okuduklarım kısmen hatırlama, kısmen de yeni bilgiler öğrenme işlevi gördü. Okuduğum kaynaklar Hitler'in iktidara gelişini, epey eskilere gidip Almanya'nın içine düştüğü ekonomik ve politik krizden söz ederek başlatıyorlardı. 1922-23'te Alman hiper enflasyonu sırasında bir Amerikan doları 4,2 trilyon Alman markı olmuştu. Bu sayıyı görünce acaba yanlışlık mı var diye başka kaynaklardan da araştırdım. Evet, bu inanılmaz sayı doğruydu. Bir Amerikan doları 4,2 trilyon mark. Biz de enflasyondan çok çekiyorduk. Hatta büyük bir krizin tam içine girmiştik. Ama yine de bununla kıyaslanır gibi değildi. Aslında kişisel hayatımdaki bu çok önemli haftada ülke ekonomisi açısından da özel günler yaşanıyordu. Kendi derdime o kadar dalmıştım ki ülkeyi, manşetleri ve televizyonu meşgul eden son derece önemli bu haberler aklımdan çıkıp gitmişti. Profesörün geldiği gün başbakan cumhurbaşkanı ile kavga etmiş, köşkten çıkarken cumhuriyet tarihinin en büyük krizinin başladığını duyurmuştu. Ben de buna hayret etmiştim. Çünkü başbakanlar genellikle çıkan krizlerin üstünü örtmeye çalışırlar. Bizimki ise kriz başlamıştır diyor ve gerçekten de büyük bir kriz başlatıyordu. Benim bunlarla uğraşacak vaktim yoktu ama arada bir gözüme ilişen haberler Türk lirasının döviz karşısında süratle değer kaybettiğini, 1 doların 1 milyon 700 bin Türk lirası olduğunu, paranın yurt dışına kaçtığını ve büyük şirketlerle bankaların iflas ettiğini duyuruyordu. Birçok iş adamı tutuklanmış, bazıları da intihar etmişti. Borsa yerlerde sürünüyordu. Yani Almanya'daki Hitler öncesi durumun bir benzeri de bizde yaşanıyordu. Tarık'a borsada işletmesi için verdiğim birikimime yanıyordum. Kendisi aksini öne sürüyordu ama herhalde tümü eriyip gitmişti. Oysa bu rezerv para çok önemliydi benim için. Ahmet'in nafaka ödemeye niyeti yoktu. Her ay bir bahane buluyordu. Yok taksiti varmış, yok arkadaşına verdiği borcu geri alamamış. Her görüşmemizde bin bir bahane uyduruyordu. Bu yüzden Kerem'in okul parası dahil her türlü masraf benim omuzlarımdaydı. Of of diye inlediğimi fark ettim ve tekrar okumaya verdim kendimi. Almanya'da da yüksek enflasyon tasarrufları eritip yok etmişti. Ve duruma kızan, huzursuz ve umutsuz kitleler yeni kurulan bir partinin kızgın milliyetçi söylemlerinin peşinden gitmeye başlamışlardı. Partinin adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ydi. Kısaltması Nazi'ydi. Savaş ve enflasyonun hayal kırıklığına uğrattığı insanlar parti lideri Adolf Hitler tarafından ustaca kullanılıyordu. Sonradan birçok yazarın üzerinde birleştiği konu Hitler'in ve partisinin yaratacağı tehlikeleri pek az kişinin sezebilmiş olduğuydu. Onun 1933 yılında iktidara gelişinden sonra bile bu hareketin gerçek anlamı konusunda bir aymazlık söz konusuydu. Adam seçimle yani demokratik yoldan iktidara gelmiş, bir zamanlar kendisine Böhmer çavuşu diyen devlet başkanı Hindenburg'dan şansölyelik görevini almıştı. Hitler'in diktatörlüğe yöneldiği devirlerde bile başka ülkeler bizde böyle şey olmaz klişesinin rahatlığına sığınıyorlardı. Adolf Hitler'in kabinesini kurduktan sonra çıkardığı ilk yasalardan biri devlet memuriyetinin meslek olarak ifasına yeniden dönüş kanunu olmuştu. Bu karışık isimli yasanın amacı devlet kurumlarından Yahudileri temizlemek, sadece ari olanları bırakmak, hatta devleti partinin sadık kadrolarına emanet etmekti. Bizim profesörlerin kaderini de bu yasa çizmişti işte. Çünkü bu yasadan sonra Yahudi profesörler, yargıçlar, noterler ve her türlü devlet işinde çalışanlar bir anda kapının önüne konuvermişlerdi. Burada aklıma takılan ve Maximilian'a sormak istediğim bir konu vardı. Madem ki Maximilian Yahudi değil, safkan bir Almandı, o zaman niye o da Almanya'dan ayrılma yolunu seçmişti? Bu sorunun cevabını ertesi günü erteleyerek okumaya devam ettim. Ülkedeki güvensizlik havası birçok kararsız kişiyi Nazi partisine, yani gücü elinde tutanlara yönlendiriyordu. Eski rejimden hayal kırıklıkları ve intikam duyguları olanlar da bu yeni harekete katılıyordu. Kuyrukçu denilen birçok kesim oluşmuştu. Eskiden başka fikirleri savunan ve toplumda saygın bir yer edinmiş insanlar bile arkadaşlarının hayret dolu bakışları arasında yakalarına Nazi rozeti takıyorlardı. Bizim korkunç bir diktatör olarak tanıdığımız Adolf Hitler her şeyi kitabına, yani demokratik sisteme uygun olarak yapıyor, kişisel imparatorluğunu adım adım kuruyordu. Halkın çoğunluğu, sanayiciler ve kurumlar arkasındaydı ve onun niyetlerinden hiç kuşku duymadan olanca güçleriyle destekliyorlardı. Bugün okuyunca insan koskoca bir ülkenin bu kadar uyuşmasına, gerçeklere gözünü kapatmasına inanamıyor. Ama Hitler parlamentoyu da devre dışı bırakmanın yolunu bulmuştu. daha iktidardaki ikinci ayını bile doldurmadan 24 Mart 1933'te parlamentonun denetim yetkisini ortadan kaldıran ve hükümete sınırsız bir özgürlük alanı getiren yetki kanununu bizzat parlamentoya onaylatmıştı. Bundan sonra onu denetleyecek hiçbir güç kalmamıştı ortalıkta. Her zaman olduğu gibi cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenmişti. Ama benim de bu arada uykum gelmişti. Tıpkı şimdi uçakta bu hikayeye devam ederken olduğu gibi. Okyanusun ortalarında olmalıyız. Gözlerim kapanıyor. Yarım saat daha uyumamın kimseye zararı olmaz nasıl olsa. Koltuğumu iyice arkaya yatırıyorum. Gözlerimi kapayınca iki zaman üst üste biniyor. Sanki içeriden Kerem'in bilgisayar klavyesinde hareket eden parmaklarının sesi geliyor. Uykuya dalarken son düşüncem yarın profesörün sırrını öğreneceğim oluyor. İyi geceler Maximilian diye mırıldanıyorum. İyi geceler babaanne, iyi geceler anneanne, iyi geceler Ali dedem, iyi geceler dünyanın iyi yürekli insanları. Hepinize iyi uykular.